Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bugün PlayStation 5'in yeni özel oyunu, hatta sanırım bu yılın ikinci özel oyunu olan Stellar Blade'in incelemesiyle karşınızdayım. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Daha öncesinde oyunun demosunu da erkenden oynama fırsatı bulmuştum. Onunla ilgili bir video hazırlamıştık zaten. İzleyebilirsiniz ama burada daha detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Tabi bazı detayları orada bırakacağım. Tekrar tekrar hani tekrar düşmemek için. Bu yüzden hani biraz daha hızlı olacağını söyleyebilirim. PlayStation Türkiye'ye kodu yaklaşık bize 2-3 hafta öncesinden sağladığı için de teşekkür ederiz. Yani oyunu yaklaşık bir hafta önce bitirdiğimi söyleyebilirim. Tabii ki işte bayram tatiliydi, üzerine bir hastalandım derken bir Stellar Blade'i arada böyle bir kaynadı gibi oldu. Şu an ambargosu bittiği için de şu anda zaten PlayStation Store'da bulabilirsiniz. Hemen bir video çekeyim dedim. Hemen aslında combat kısmıyla başlayalım. Şimdi demoda zaten anlatmıştım combat kısmını. Burada da anlatayım. Aslında burada sizin tarzınıza göre oyun ilk bakışta biraz böyle hack and slash'miş gibi duruyor. Ama aslında oynadığınızda daha böyle temposu yüksek değil de daha oturaklı bir combat sistemi olduğunu fark ediyorsunuz. Bu başta biraz sizi zorluyor. Nasıl zorluyor? Çünkü sanki karakter de böyle atik olunca çok hızlı, böyle işte God of War'un eski oyunları gibi, ne bileyim işte Nier Automata gibi hack and slash tarzı bekliyorsunuz ama daha yavaş bir oyun görünce biraz orada zorlanıyorsunuz ama yaklaşık yarım saat, bir saat içerisinde oyunun bu temposunu anlayıp ona göre rahatlıkla devam edebiliyorsunuz. Combat sistemi aslında birkaç farklı şekilde ilerliyor diyebilirim. Bir tanesi biraz daha savunma odaklı, daha böyle Sekiro'ya yakın tarzda. Yani düşmanı sürekli doğru anda karşılayıp işte onun bu savunmasını kırıp kritik vuruş yapma üzerine. Bir tane de daha kombolar yaparak düşmana hani hiç gözünü bile açtırmadan saldırı üzerinden ilerliyor. Şimdi bu savunma kısmına gelelim. Savunma kısmında birkaç farklı savunma tarzı var. Ya bunlar ama Rise of Ronin'deki gibi işte duruş üzerinden değil, farklı bir tuşa basmanız gerekiyor. Mesela bir düşman işte saldıracağı zaman etrafında sarı bir ışık yanıyor. O sarı ışıkta sizin takla atarak kaçmanız gerekiyor. O saldırıyı siz kılıcınızla karşılayamıyorsunuz veya mavi bir ışık çıkıyor. O saldırıda sizin o yeteneği açıp, ki yetenek zaten daha oyunun başında açıldığı için hızlıca yapabiliyorsunuz, düşmanın arkasına ışınlanıp oradan vurmanız gerekiyor. Bir de herhangi bir şekilde sarı yanmıyor. Yani yine sarı yanıyor da çok düşük yanıyor. Düşmanı böyle son anda işte bu perileme, deflect etme tuşuna basıp düşmanın savunmasını kırma yöntemi var. Bununla birlikte birkaç farklı işte savunma yöntemi var. Bu şekilde düşmanın savunmasını kırıp düşmana kritik hasar verebiliyorsunuz. Bu kısım gayet keyifli olmuş. Yani farklı saldırılar olduğu için sizin her seferinde şimdi böyle vuracak, şöyle vuracak, şu tuşa basmam lazım diye kafanızı sürekli düşünmeniz gerekiyor. Oyuna odak bir şekilde hani combat sistemini takip etmeniz gerekiyor diyebilirim. Saldırı tarafında da yine açtığınız yeni yeteneklerle birlikte yeni kombolar oluşturuyorsunuz ve her combo için aslında farklı orada mekanikler de işin içine ekleniyor. Bu şekilde dediğim gibi daha ofansif bir tarzda benimseyebilirsiniz. Aslında burada şunu söylemek lazım. Oyun dediğim gibi hani saldırı ve savunma tarzında ilerliyor. Ne zaman siz ya artık aynı şeyleri mi yapıyorum ben noktasına gelseniz, oyun sizin üzerinize böyle bir yeni bir sistem atıyor ve siz tekrardan onu çözmeniz gerekiyor. Şimdi spoiler olmaması adına oyun ilerleyen kısımlarındaki bölümlerden bahsetmeyeceğim. Ama genel olarak hani sürekli böyle her sıkıldığınızda, sıkılmak değil de her alıştığınızda yeni bir size orada sistem sunuyor diyebilirim. Bu sayede de sürekli yeni şeyler deniyorsunuz. Yani aşağı yukarı böyle girdiğiniz her kombattan bambaşka bir komboyla, yani her vuruşunuzun farklı olduğu bir komboyla ayrılabiliyorsunuz. Bu da zaten kombat sistemini güzel bir hale getiriyor. Bu kombat kısmındaki çeşitlilik aslında oyunun geneline de yansımış durumda. Evet, bir işte kılıç aksiyonumuz mevcut. Bunun dışında silahlı aksiyonlu bölümler var ki bu silahlı aksiyonu düz kombatın içerisine de sokabiliyorsunuz ama dümdüz sadece silah kullandığınız yerler de var. İşte ne bileyim puzzle'lı bölümler var, işte parkur yaptığınız bölümler var. Yani çeşitli farklı bölümler bulunuyor. Burada bölüm dizaynlarını açıkçası ben sevdiğimi söyleyebilirim. Farklı bu çeşitliliği sevdiğimi söyleyebilirim. Tabii bu kısmın şöyle bir eksisi var. Bu farklı bölümler aslında sizi sürekli oyunda böyle dinç tutmak için, heyecanı tutmak için konulmuş ama bazen süresi uzamış olabiliyor. Mesela işte silahlı aksiyon bölümleri bana biraz uzun geldi. Hatta işte bazı puzzle bölümleri de uzun geldiğini söyleyebilirim. Hatta o kadar uzun ki bu bölümler bazen oyunun sizi bu ana combat sisteminden unutturuyor. Hani o seviyede uzunluğu var. Bu yüzden hani güzel bir fark yaratmış, güzel bir ayrıcalık ama uzun olması zaman zaman tadınızı kaçırabiliyor. Keşke biraz daha kısa tutulsaymış dedim. Genel olarak bu oyunun oynanış kısmı, combat kısmından kesinlikle memnun kaldım. İnanılmaz eğlenceli. Birkaç ufak eksisi var. Ona ilerleyen kısımlarda geleceğim, ufakça değineceğim. Ama genel hatlarıyla eksiler de çok büyük eksiler değil. Kesinlikle eğlenceli bir combat sistemi sunuyor. Ama tabii şunu söylemekte fayda var. Bir Sekiro gibi veya ne bileyim Souls-like diğer oyunlar gibi daha böyle zorlayıcı bir şey beklememekte fayda var. Biraz daha hack and slash kolaylığı ama işte bu Sekiro'nun ağırlığı da var gibi böyle arada kalmış bir şey ama kesinlikle eğlenceli ama öyle çok komplike zorlu bir şey beklemeyin. Demo oynadıktan sonra bir beklentimden bahsetmiştim daha önceki videoda. Farklı atmosferlerin, farklı çevre tasarımlarının olması gerekiyor diye. Evet bunu yapmışlar. Oyunun başında böyle yıkılmış bir şehirde geziyoruz. Sonra o yıkılmış şehrin atmosferi değişiyor. Daha sonrasında farklı bir uzay gemisindeyiz. Robotların olduğu bir farklı gezegen gibi bir yerdeyiz. Zaman zaman çöldeyiz. Böyle gerçekten farklı atmosferler oyun bize sunmuş. Sürekli o farklı işte bölgelere giriyorsunuz. Farklı düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Ama farklı düşman deyince hani öyle şey düşünmeyin. Her düşmanın saldırı tarzı farklı gibi düşünmeyin. Aynı hack and slash oyunlarında olduğu gibi işte uzaktan saldıran bir düşman var. Bir sonraki bölümde sadece onun fiziksel görünümü değişiyor. Yine saldırı tarzı aslında aynı oluyor. Ama yine farklı atmosferi sunması da güzel bir detay. Yine artı olarak bahsedebileceğim hatta bence en büyük artılardan birisi bir önceki videoda da söylemiştim. Türkçe altyazı desteği. Şimdi evet İngilizce çok önemli. Artık zorunlu, mecburi hepimiz öğrenmek zorundayız. Çünkü global bir dil, bir iş yapmak istiyorsak, bunu ülkemizde bile yapıyor olsak İngilizce artık mecburi durumda. Ama tabii bir oyuna Türkçe dil desteği istemek ben İngilizce bilmiyorum anlamına gelmiyor. Hepimiz İngilizce öğrenmeliyiz başta bunu söyleyeyim. Ama Türkçe dil desteği demek orada sadece bir dil olarak bakmamak lazım buna. Şirketin, firmanın, oyun geliştirici stüdyonun bizi önemsediği anlamına, bizim ülkemize yatırım yaptığı anlamına geliyor. Bu da hani bunun karşılığını alırsa devamını çok daha farklı bir şekilde sunabilir anlamına geliyor. İşte ülkemize etkinlik yapabilir, ülkemize farklı reklamlar verebilir. Bu anlama geldiği için bu tarz şeyler güzel ki PlayStation 1. parti oyunlarında zaten bunu uzun zamandır görüyorduk. Rise of the Ronin ve Stellar Blade'de olması ekstra güzel çünkü 1. parti stüdyolar değiller. Özel anlaşmalı oyunlar bunlar. Bu yüzden burada olması gerçekten de güzel bir artı. Bu konuda hani kim emeği varsa hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi artık bu eksi diyebileceğim kısımlara gelebiliriz. Mesela en başta burada ya bosslar var ama bosslar tam olarak eksi değil. Boss savaşları gerçekten de keyifli. Ben yani bayağı keyif aldığımı söyleyebilirim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bossların sayısı biraz az gibi geldi. Aralarında bu arada gerçekten sizi zorlayan bosslar da var ama bosslarda şöyle bir sorun var. Mesela Sekiro'nun sürekli Sekiro ile kıyaslıyorum da hani oyun ilk çıkışında biraz benzetme oldu. Genel tüm bu Souls-like oyunlar için konuşabiliriz bunu. Sekiro'dan gidelim. Sekiro'nun en başında bir boss var mesela. O boss'u siz oyunun sonunda tekrardan o boss'a döndüğünüzde o boss'a yine zorlanıyorsunuz. Çünkü siz oyun boyunca farklı tarzlar öğrendiğiniz için sürekli o yani en baştaki tarza dönmeniz gerekiyor. Düşmanı tekrardan öğrenmeniz gerekiyor. Ama bunda öyle değil. Bunda düşmanların hepsi, neredeyse hepsi benzer tarzda saldırıyor. Benzer tarzda saldırmasa bile sizin hepsini yapacağınız şey aynı oluyor. Bu yüzden de hani bir noktadan sonra oyuna çok hızlı alışıyorsunuz. Bunu genel combat sistemi için de söyleyebilirim. Oyuna hızlı alışınca biraz da oyun kolaylaşıyor diyebilirim. Bu bosslar tarafından daha da hani kendini belli ediyor. Evet zorlayıcı bosslar var ama ne yaptığınızı sadece ilk boss'u anladıktan sonra devamında hep aynı şeyler olduğu için biraz daha kolay geçiyor. Bir de dediğim gibi hani boss'ların sayısı bir tık az geldi. Daha fazla olsaydı bu daha sıkıcı bir hale de gelebilirdi bu arada. Çünkü bir çeşitlilik yok boss'larda o kadar fazla. Ama genel hatlarıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Yani öyle yerden yere vurmayacağım. Bence ortalama üzeri bir performansı var yine boss'lar kısmında. Ama hani tasarım olarak bakarsak bence boss'ların tasarımı biraz affedersiniz dandik diyeyim. Hani hepsi yani oyunun geçtiği o atmosferi ve işte lore'undan kaynaklı bir tasarım var. O da tüm bosslara yansımış, tüm düşmanlara yansımış. Bu yüzden bossların hepsi birbirine benziyor. Öyle çok aa, bu çok acayip bir bossmuş dediğim fiziksel görünüm anlamında söylüyorum. Bir şey olmadı. Ama hani öyle çok büyük bir eksi olarak da görmüyorum ben bunu. Bu combat kısmındaki eksiği de aslında az önce ufakça söyledim. Tekrarlamış olayım burada. Dediğim gibi oyunun combat sistemine çok hızlı alıştığınız için bir yerden sonra hani alıştığınız için kolay geliyor diyebilirim. Ya da bilmiyorum bana öyle geldi sadece. Ama mesela burada şunu da söyleyebiliriz. Biliyorsunuz bu Souls-like yapımlarda, bu oyun biraz da Souls-like yapım klasmanında şu anda. Bu tarz yapımlarda ölmek biliyorsunuz büyük bir sorun. Yani öldüğünüzde büyük bir ceza alıyorsunuz. Oyun sizi gerçekten bu konuda cezalandırıyor. Bu oyunda öyle büyük bir ceza yok. Hani öldüğünüzde sadece eğer save kısmı çok uzaktaysa biraz yürümüş oluyorsunuz ki genelde zaten save'ler çok sıkışık sıkışık. Yani her yerde save bulabiliyorsunuz, save yapabileceğiniz bölge bulabiliyorsunuz ki bosslarda bu iyice sorun değil. Hemen zaten boss'un dibinde save noktası var. O yüzden hani bosslarda, düşmanlarda böyle hiç korkmadan, çekinmeden direkt laps diye girebiliyorsunuz. Genelde Souls-like yapımlarda biliyorsunuz bu biraz daha çekinceli oluyor. Yani girmeyeyim şimdi ölürsem sıkıntı olur, üstümde şöyle bir şey var falan diyebiliyorsunuz. Bunu da öyle çok bir dert edecek bir şey yok. O yüzden yani oyunun o gerginliğini alıyor, sadece saf eğlenceli bir aksiyona çeviriyor. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Oyun çizgisel bir oyun aslında ve bu konuda açıkçası ben gerçekten tebrik ediyorum. Bu güzel bir tercih olmuş. Artık sıkıldım sürekli açık dünya açık dünya. Dümdüz çizgisel ne yaptığım belli, görevi alanım belli. Sağda solda ufak işte araştırmak istersem hazine bulabildiğim yerler belli. Hani bu gerçekten de güzel. Kafa rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Aman şundan bir görev almıştım. Aman şuraya mı gitsem falan derdi olmuyor. Ama oyun sizi bir noktada böyle kısmi bir açık dünyaya bırakıyor. Hani God of War'un bu 2018'deki oyunu gibi. Kısmi bir açık dünyaya bırakıyor. Orada hem böyle kozmetik yenilikler yapabiliyorsunuz. İşte saçınız, kıyafetiniz gibi yenilikler kazanabiliyorsunuz. Bir de yan görevler alabiliyorsunuz. Yan görevlerin büyük bir bölümünü yaptığımı söyleyebilirim. Çok büyük oranda çok kötüler. Ve yani yapmayı gerektirecek bir şey, yani bir istek duymuyorsunuz. Sadece size bir işte ne bileyim ekstra yetenek kazandırabiliyor. İşte skill point alabiliyorsunuz. Bunlar da zaten oyunu alıştığınız zaman öyle çok da skill point'e ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani ben bir noktadan sonra bıraktım. Oyunu en son bıraktığım nokta 15 küsür harcamadığım skill point vardı. Çok da gerek duymadım açıkçası. Çünkü oyun ona göre dizayn edilmiş. Yani isterseniz bir level bile bitirebilirsiniz. Eğer iyi oynuyorsanız bir level bile bitirebilirsiniz oyunu. Bu yan görevler kısmında dediğim gibi hani görevler çok sıkıntılı. Oyun size bunları yapmak zorundasın, bunları al gibi bir şey söylemiyor. Siz istediğinizi alıyorsunuz. İsterseniz hiç almayıp direkt ilerleyebiliyorsunuz. Bu kısmı açık dünyaya bıraktığı zaman biraz hani böyle oyunun o havasını kaybetti gibi geldi bana. Hani o lineer yapıdan biraz çıkıyor. Sandbox bir yapıya bürünüyor. Orada böyle hani şey hissettim. Ya biraz MMORPG havasına geldi. Yani oyunu o atmosferi yıktı geçti dedim. Ama dediğim gibi Allah'tan sizi buna zorlamıyor. O yüzden direkt geçebiliyorsunuz. Bu yüzden öyle büyük bir eksi değil. Siz nasıl istiyorsanız orada o şekilde oynayabilirsiniz. Yani genel olarak toparlamak gerekirse Stellar Blade daha önceki videoda da söyledim. Benim hiç beklentimin olmadığı, beklemediğim bir oyundu. Yani kötü bekliyorum değil, yanlış olmasın. Beklediğim bir oyun değildi yani. O işte bu yıl bunları oynamak istiyorum listeme aldığım bir oyun değildi. Ama demo oynadıktan sonra inanılmaz heyecanlandım. Çünkü çok hoşuma gitmişti. Şunu dürüstçe söyleyebilirim. Demodaki o heyecanlanışım hani yılın oyunu olabilir gibi o heyecanlanmamı bu tam sürümde bulamadım. Ama bu da yanlış anlaşılmasın. Kötü bir oyun kesinlikle değil. Bence çok güzel bir oyun. Ama dediğim gibi benim heyecanlanmam yıl hani Game of the Year geldi. Dragon's Dogma kenara çekil falan gibi bir saçma bir kafadaydım. Yok kesinlikle o yapıda değil. Kesinlikle yılın en iyilerinden birisi olacaktır. Genel olarak da oyun dünyasında iyiler arasında yazılacaktır ama o efsaneler arasında yazılmayacak bir oyun. Aksiyon oyunlarını seviyorsanız, PlayStation 5 sahibiyseniz kaçırmayın. Gerçekten bu yılı güzel geçirmenizi sağlayacak. En azından şöyle bir 25-30 saatinizi güzel geçirmenizi sağlayacak bir yapım var ortada. Ama hani aksiyon oyunlarını çok sevmiyorsanız, zorlanmayı çok sevmiyorsanız o zaman hani bakmayabilirsiniz. Ama genel hatlarıyla hani oyunun biraz da kolay olması sebebiyle, yani Souls-like yapımlara göre kolay olması sebebiyle ben gönül rahatlığıyla herkese önerebileceğim bir yapım. Kesinlikle hani deneyebilirsiniz. Fiyat konusu tabii tartışmalı, artık ne ucuz ne pahalı ben anlamıyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim o konuda. Bütçe olarak size uygunsa, sizi yormuyorsa kesinlikle alın derim ben açıkçası. Ben çok beğendim bu oyunu. Tabii birkaç ufak eksisi var ama zaten böyle çok büyük bir yapım olmadığı için bunlar göz ardı edilebilir durumlar. Peki siz bu oyunu bekliyor muydunuz? Demo oynamış mıydınız? Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.